15. mektup, 4. sualinizin mealinden 2. sual. Rivayetlerde gelmiş ki, Deccal'ın bir yalancı cenneti var, kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, tabi olmayanları ona atar. Hatta o, kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azamet-i bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye tarifat var. El cevap. Deccal'ın şahs-ı surisi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan suri, cebbarane olan hakimiyetine uluhiyet namını vermiş bir şeytanı ahmaktır ve bir insanı dessastır. Fakat şahs-ı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müthişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te, diğer ayağı 10 günlük mesafedeki Port Arthur kalasında tasvir edilmiş. O küçük Japon başkumandanının bu surette tasviriyle ordusunun şahs-ı manevisi gösterilmiş. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Merkebi ise şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı, yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş, tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer gibi, tren gibi, ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Biçare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir, esaret ve sefalet altına atar. Evet. Hadiste Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek en büyük fitne diye bahsedilir. Deccal fitnesi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, belki karıştırırsınız diye onunla alakalı çok izahat vereceğim manasında çok farklı farklı rivayetleri anlatmış. Ta ki ümmet ciddi manada ders alsın. Ta ki ümmet onun o yalancı ve aldatıcı ve hilekar olan vaziyetinden menfi manada etkilenmesin. Onun oyununa, tuzağına gelmesin, düşmesin diye onunla alakalı çok izahat, çok tavsifat var. Cenab-ı Hak onun fitnesinden muhafaza eylesin hepimizi. Çoluk çocuğumuzu, ehli imanın gençlerini ondan fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. Rivayetlerde gelmiş ki, Deccal'ın bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Malumunuz, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, özellikle ahir zaman hadiseleriyle alakalı İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi, Hazreti İsa, Hazreti Mehdi, Hazreti İsa, Deccal ve Süfyan gibi kişileri anlatırken temsil ve teşbih dediğimiz bir yol kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de temsiller ve teşbihler fevkalade fazladır. Müteşabih ayetler olduğu gibi müteşabih hadisler de var. Temsille meseleler anlatılan ayetler olduğu gibi temsillerle anlatılan bazı hadisler de var. Meseleleri böyle anlatıyor Hazreti Peygamber. Niye? Çünkü insanlar 1400-1500 sene kıyamete kadar bu gibi meseleleri her zaman farklı perdeler altında göreceğinden dolayı bir temsil ile her asırdaki bu gibi cereyanlara ne yapıyorlar? Dikkat çekiyorlar. İşte Deccal'ın fitnesini de hadiste böyle görüyoruz. Nasıl? Deccal'ın bir yalancı cenneti var. Bu bir temsildir, bir teşbihtir. Bakalım bu cennet neye işaret eder? kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, tabi olmayanları, peşinden gitmeyenleri ona atar. Cehenneme tabi olmayanları atıyor, yalancı cennete de tabi olanları atıyor. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, yani bir tane büyük bir merkebi var, bineği var, kulağının bir tanesini cennet gibi yapmış, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Şimdi normal olarak düz bir mantıkla baktığınız vakit, böyle muazzam bir merkebi olan birisini gördüğümüz vakit ne diyeceğiz? Haza Deccal diyeceğiz. İşte Deccal bu. Ehli iman olarak ona tabi olur muyuz? Tabi olmayız. Ama öyle bir şekilde, aldatıcı bir şekilde bunu kullanacak ki ve temsil de ancak böyle anlatacak ki insanların akıllarına kapı açsın, ihtiyar elinden alınmasın. Temsiller de tam olarak onu ne yapsın? Tavsif etsin, sıfatlandırsın. Azameti bedeniyesi bu kadardır. Hadise doğru mesela. Onun diyor şey diyor, bazen bir minare tabiri geçiyor hadisleri rivayet eden şahısların tavsifatında. Bazen de da bir dağ gibi görünüyor. Bazen de koca bir dev gibi görünüyor. Şimdi görsek minare boyunda bir adam dolaşıyor ortalıkta. Elinde de bir tane satır var. Ne deriz? İşte Deccal deriz değil mi? Ama öyle bir şekilde ortaya çıkacak ki Deccal mıdır değil midir? Ehli iman bile belki tartışacak kendi aralarında. Çünkü herkes onun hakiki Deccal olduğunu bilemeyebilir. Neyle bilinecek? Hakiki imanla bilinecek. Hakiki iman varsa, imandaki feraset de varsa Deccal'ın kim olduğu bir bakışta anlaşılacak. Ama kuvvetli bir iman yoksa orada kendisi namaz kıldığı halde peşinden gidecek çok müminler bulabilecek maalesef. Azameti bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye tarifat var. El cevap. Deccal'ın şahsı surisi insan gibidir. Görünüşteki vaziyetine baktınız mı? Deccal'ın kim olduğunu bulduğumuz vakit insan gibi, bizim gibi. Boyu da bizim gibi, konuşması da bizim gibi, oturması kalkması da bizim gibi. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan. Bakın Allah'ı unutmuş. Firavunlaşmış ve gururlu mağrur olduğundan suri cebbarane olan hakimiyetine, görünüşteki çok cesim olan, cebbar olan o büyük hükümetine, devletine uluhiyet namını vermiş bir şeytanı ahmaktır. Ve bir insanı dessastır. Dessas bir insan, aldatıcı bir insandır. Zaten Deccal kelimesi Arapça literatürlere baktığımız vakit ne demek diye çok aldatıcı, hilekar ve dessas olan için kullanılır. Dicle Nehri içinde kullanılan o tabir bundan dolayıdır diyorlar. Yani kendisi çok böyle sakin görünür Dicle ama çok haşindir. İnsanlar işte bir su bulduk gidip orada bir yıkanalım diye giderler. Sakin görünür ama girdikleri vakitte kendilerine sıkıntı verecek, zarar verecek bir özellikte. O Dicle ifadesi de aynı kökten geliyormuş. Deccal da böyle. Baktığınız vakit size hoş görünür. Ama onun tuzağına girdiniz mi perişan eder. Hem dünyada perişan eder hem ahirette perişan eder. Fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Onun bir şahsı manevisi olacak arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri özellikle bu zaman cemaat zamanıdır diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam semadan Allah'ın rahmetiyle inecek. Peki İsa Aleyhisselam nasıl iş yapacak? Yalnız başına mı? Hayır. O da bir şahs-ı maneviyle, manevi, ruhani, abid, Allah'ın emirlerine karşı hassas, günahlarına karşı da hassas olan mükemmel bir cemiyetle iş yapacak Hazreti İsa Aleyhisselam. Özellikle birinci cemiyeti de Müslüman İseviler denilen İslamiyet'e ciddi manada hizmetkar olacak. Ama yine de isim olarak da Hristiyanız diyecek insanlardan olacak. İslamiyet ile Hristiyanlar omuz omuza getirip, birleştirip, barıştırıp, Deccal'ın o şahs-ı manevisini öldürecek bir duruma, bir kıvama getirecek bir şahs-ı manevidir. Bunun da bir şahs-ı mümessili var, yani mümessil bir şahsı var. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kendisidir. Dolayısıyla şahs-ı manevidir, bir cemaattir ama bunun da bir temsilcisi var. İsa Aleyhisselam kendisi temsilcidir ama bir grupla hizmet edecek. Gelelim Hazreti Mehdi'ye. Hazreti Mehdi de yine bir şahs-ı maneviyle, bir cemaatle, bir cemiyetle iş yapacak. Ama kendisi de yine bir şahıs. O cemaati kendisi tesis edecek, kendisi kuracak, muazzam bir eser yazacak, iman hakikatlerini bütün vuzuhuyla ortaya koyacak, hayat içtimaya dair düsturları, kaideleri, kuralları ortaya koyacak. Bir şahs-ı manevi tesis ettikten sonra kendisi de o şahs-ı manevi mesile olarak iş yapacak. Bu da ne yapacak? İslam alemi içerisinde Süfyan denilen İslam deccalının inşallah belini kıracak. İnşallah. Küfrün bel kemiğini kıracaktır inşallah Hazreti Mehdi. Deccal'a da baktığımız vakit aynı durum. Deccal da yine şahs-ı maneviyle iş yapacak. Ama bunun da başında ne var? Yine bir şahs-ı mümessil var, bir şahs-ı suri var, bir şahs-ı insan var. Onların başında o var ama bütün şahs-ı maneviyle iş yapacak. Her yerde adeta kendisi bulunacak. Nasıl bulunacak? Üstad diyor ki 10 müttehit adam olsa, 10 ittihad etmiş, cemaat haline gelmiş insan olsa her birisi kaç gözle bakar? 20 gözle bakar. Kaç kulakla işitir? 20 kulakla işitir. Yani biz 10 kişi birleşsek samimi bir şekilde adeta 10 ceset bir ruh hükmünde olsak ne olur? Kim ne görse o 10 kişi hesabına geçer. Kaç göz olduk? 20 göz. Kaç kulak olduk? 20 kulak. Kaç dil olduk? 10 dil olduk. 10 beyin olduk. Değil mi? Dolayısıyla Deccal da böyle. Dünyanın her tarafında Deccal görünecek mealindeki hadislere baktığımız vakit o Deccal insandır ama şahs-ı manevisi suretiyle kurduğu küçük küçük cemiyetçikler suretiyle her yerde işler yapacak. Süfyan da böyle İslam alemi içerisine çıkacak. O da fitneci, hilekar, düzenbaz bir insan olacak. O da bir şahs-ı manevi kuracak. O da İslam alemi içerisinde karışıklıklara vesile olacaktır. Fakat şahs-ı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müthişe ona işaret eder. Yani Deccal denildiği vakit, şu kadar büyüklükte bir şahıs olacak denildiği vakit, az evvel dediğimiz gibi minare boyunda bir adam gördüğümüz vakit, elbette bu Deccal'dır diyeceğiz. Bununla alakalı bize gelen haberler var. Ama böyle olursa o zaman imtihan sırrı kaybolur. Bir şahsı maddidir, bizim gibi bir şahıstır. Ama öyle bir şahsı manevisi, öyle bir grubu, öyle bir cemaati var ki, onlar temessül etse ve bir insan suretinde gösterilse, minare boyunda olacak. Kime karşı? İsa Aleyhisselam'ın temsil ettiği o nurani grubu, o da birleşse, küçük bir çocuk hükmünde kalacak minareye karşı yani. Ama İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek mi? Evet. İsa Aleyhisselam, kendisi küçük boyu olacak onun yanında, kendisi de minare boyunda olacak Deccal, ama onu öldürecek. Ne demek? Yani küçük bir çocuk kadar ancak olabilen o şahs-ı manevi, o cemaat, koca bir minare boyundaki bir Deccal cemaatine karşı inşallah galip gelecektir. Mesele budur. Mesela burada da bir misal veriyor. Fevkade bir misal. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi Togo isminde bir amiral. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te yani Büyük Okyanus'ta, diğer ayağı 10 günlük mesafedeki Port Arthur kalasında tasvir edilmiş. Şimdi bir insan ne kadar büyük olursa olsun bir ayağı Büyük Okyanus'ta, bir ayağı da ta Çin'in orada Port Arthur denilen bir kalede iki ayağını koyabilir mi? Mümkün değil. Ama onun ordusunun ve onun fethettiği yerlerin, idare ettiği yerlerin ne kadar büyük olduğunu göstermek için bir harita üzerinde onun fotoğrafını koymuşlar. Bir ayağı Büyük Okyanus'ta, bir ayağı da Port Arthur kalasının üzerinde. Şimdi hadiste Deccal'ı anlatan o hadisler, o tasvirler buna benziyor mu? Benziyor işte. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş olsaydı ki Deccal'ın bir ayağı şeyde Büyük Okyanus'ta, bir ayağı da ta Çin orada olacak. Herkes Allah Allah ya böyle bir şahs olur mu? Böyle bir şahsı bekleme durumu olsaydı yanlış olmaz mıydı? İşte temsil bu. Onun ordusu ta Büyük Okyanus'tan Port Arthur denilen kaleye kadar her yere hakimdir. Onun başkumandanı da her yerin hakimi olarak bir şahıs olarak ne yapmış? Büyük bir şahsiyet olarak gösterilmiş. Şu ifadeye bakın çok enteresan. O küçük Japon başkumandanının, bu surette tasviriyle ordusunun şahs-ı manevisi göstermiş. Özellikle bu tabire ben takıldım. O küçük Japon başkumandanı diye. Fesuha niye küçük desin? Yani bizim gibi insan olur. küçük manası oturuyor o şeye göre, tasvir edilen şeye göre. Özellikle ben fotoğrafını internetten araştırdım. Baktım hakikaten çok cüce bir adam yani. Bu da çok enteresan. Yine yanında Japon başka komutanlar var. Yine onların yanında çok şey duruyor yani. Onların yanında bile çok böyle Allah Allah. Ne güzel bir mana yakalamış değil mi üstadımız Bediüzzaman Hazretleri? İşte muhakkik zatlar böyle. Meseleyi anlatırken muhatabı yormaz. Meseleyi anlatırken zihinde artık bir istifham kalmaz. Acabalar artık dağılır bulut gibi. Rahmet yağar onlardan elhamdülillah. Ya. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bir yerde bir ifade kullanıyor. Hakiki alim-i mürşit nasıl olmalı? Koyun gibi olmalı. Niye? Koyun yavrusuna musaffa süt veriyor. Sağılmış. Ondan sonra güzel. Kendisi muhtelif yerlerden bir şeyler yer, içer neyse vücudunda Allah'ın koyduğu mekanizmayla onu süte döndürüyor. Yavrusuna, ferhine güzel musaffa bir süt veriyor. Kuş gibi olmaz diyor alim mürşid. Ne yapar ki kuş? Yavrusuna kay verir, kusmuk verir. Yavrusunun ağzına koyduğu vakit yavrusu da ayrıca onu öğütmek zorunda. Dolayısıyla alim mürşid iseniz karşıdaki yavrunuz hükmündeki adeta talebelerinizi öyle bir şekilde siz eğitiniz ki onlara süt verin. Siz 1000 kitap okuyun, onlara bir cümle söyleyin. Ama o cümle necatlarına vesile olsun. Ya. Kay verdiniz mi? Karşıdaki muhatabın kafası acabalarla bulandı mı? O zaman hakiki alim mürşid olamıyorsunuz. Ya. Evet. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Bakın şimdi, Deccal en çok neyi kullanacak? En çok sefahati kullanacak, israfı kullanacak ve ihtilafı kullanacak. Bunlara azami derece dikkat etmek lazım. Ben Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde üstadımızın adeta böyle olun, ne olursunuz böyle yapın gibi ehli imana ve nur talebelerine verdiği tavsiyelerine baktım. Olmazsa olmaz kabiliğinden düsturlara baktım. Hep bunlara şey yapıyor. İktisadı esas tutun. İhtilafa düşmeyin. Dünyanın cazibedar lehviyatından uzak durun. Çünkü bunlar kimin tuzakları? Deccal'ın tuzakları. Bunlara giren bir insan arkadaşlar dizginini onun elinden kurtaramaz. Bir memur az bir israfa girse rüşvete girer. Bir tüccar az bir kendi nefsine mağlup olsa perişan eder şirketini. Bunlar hepsi Deccal'ın oyunları. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Demek ki insanların nefislerini ne yapacak? Kendisine cezbedecek. Merkebi ise, hani merkepten bahsedildi ya, merkebine binecek, ondan sonra sağ kulağını cennet gibi, sol kulağını cehennem gibi yapacak. Kendisine tabi olanları cennete, tabi olmayanları cehenneme atacaktı. Merkebi kim peki? Merkebi ise şimendifer gibi, tren gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur. Kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş, tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehli sefahat ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Üstadları şimendifer olarak bunu tavsif etmiş. Allahu alem, uçaklar da aynı hükmünde kabul edilebilir. Uçaklar, çünkü bir cihetle uçaklar insanları eğlendiren ve insanlara güzel şeyler getiren bir vaziyette, bir cihetle uçaklar insanların başlarına bomba yağdıran, ölüm getiren, ölüm makineleri hükmündedir. Bunlar da bütün versiyonlarıyla düşünülebilir yani. Bir çare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir, esaret ve sefalet altına atar. Şimdi üstadımızın 5. şuada Deccal'la alakalı müteşabih olan teşbihi ve temsili bir şekilde verilmiş bazı hadisleri üstadımızın nasıl yorumladığına bakalım. Çok orijinal, güzel yorumlar var. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. 12. mesele, rivayetlerde var ki Deccal'ın birinci günü bir senedir. İkinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. Bu ne demektir? La ya'lemul gaybe illallah. Bunun iki tevili vardır. Bunun hadis kitaplarında karşılığı var mı diye de baktık. Müslim Fiten kitabında, yani fitneler kitabında, Müslim'de 110. hadis. Tirmizi yine Fiten kitabında 59. hadis diye geçiyor. Ben Risale-i Nur'da ilk Risale-i Nur'u okuduğum vakit şöyle bir şey yakaladım Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle. Üstadları her meseleye Allah'ın izniyle dertlendiği için Cenab-ı Hak da derman vermiş ve çözüm getirmiş o meseleye. Ben bu hadisi okuduğumda dedim ya acaba buna nasıl çözüm getirecek? Deccal'ın birinci günü bir senedir. İkinci günü bir aydır. Üçüncü günü bir haftadır. Dördüncü günü de normal bir gündür. Ve subhanallah. Yani bunun izahını yapmak acaba mümkün mü diye kendi içimden daha cevap okumadan epey bir düşündüm. Yani kendim bir şey bulabilir miyim? Baktım hiçbir çözüm bulamadım. Hiçbir yol bulamadım. Üstad'ı okuduk. Baktık ki diyor ki bunun diyor iki tevili var. Nedir bunlar? Birisi, Büyük Deccal'ın Kutbu Şimali dairesinde yani Kuzey Kutup dairesinde ve Şimal tarafında yani Kuzey tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Deccal Kuzey Kutup'tan, Kutbundan ve Kuzey'den zuhur edecek ve orada yetişecek ve oradan da faaliyetlere başlayacaktır. Buna işaret ediyor hadis. Her bir hadis mucizedir ha. Özellikle bu gibi hadisler. Bakın. Çünkü Kutbu Şimali'nin, Kuzey Kutbu'nun mevkiinde bütün sene bir gece bir gündüzdür. Doğru mu? Yani şu anda Kuzey Kutbu'na gittiğimiz vakit 6 ay gündüz, 6 ay gece değil midir? Evet. Bir gün gece ve gündüzden ibaret değil midir? Evet. Dolayısıyla orada bir gün ne oluyor? Bir sene oluyor. Doğru mu? Doğru. Bir gün şimendifer ile, tren ile bu tarafa gelse, yani güneye doğru gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş grup etmez. Bir gün boyunca oradan trenle gelse güneye doğru, öyle bir yere kadar gelir ki güneş bir ay grup etmez. Yani batmaz. Ne oldu orada bir gün? Bir ay oldu. Demek ki Deccal nereden nereye doğru gidecek? Kuzeyden güneye doğru gidecek. Daha bir gün otomobil ile gelse, güneye doğru bir gün otomobille hareket etse, devam etse, bir haftada daima güneş görünür. Yani burada ne oldu şimdi bir gün? Bir hafta oldu. Ben Rusya'daki esaretimde, Üstadları Kosturma diye bir yer var. Orada 2,5 sene esir kalıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda 400 kişilik talebelerle beraber oluşturduğu bir milis oluyor. Üstadımız da milis albayı komutanı olarak savaşa katılıyor. Ve orada esir düşüyor Ruslara karşı. Üstadları bize bir Müslüman modelini çiziyor hayatında. Barış mı? Evet. İlimle, faziletle, hizmetle uğraşın. Dışarıdan bir tehlike mi geldi? Evet. O zaman silaha sarılın. Kesinlikle dahilde silaha sarılmak yasaktır. Dahilde müspet hareket olur. Dahilde irşad olur. İlimle mücadele ve mücahede olur. Dolayısıyla şu anda barış ortamı mı? Evet. Dahildeki insanlara siz cihat yapmak mı istiyorsunuz? Evet. Yolu sıcak silah değildir. Silah sıcak çatışma değildir. Bombalarla bir iş yapmak değildir. Nedir? İrşattır. Davanı anlatacaksın. Davasını anlatan kazanır. Üstad Seri savaş olmadığı vakitlerde bunu yapmış. Kendisi zindanda bile olsa müspet harekette iş yapmış. Menfi harekete yer yok. Bizim mesleğimizde kuvvet var ama bu kuvvet dahilde kullanılmaz. Ancak harice, o da düşmanların tecavüzatını kırmak ve def etmek için kullanılır. Ya. Üstadlar işte o zaman Ruslar ve Ermeniler birleşmiş, Osmanlı'yı vurdukları vakitte 1. Dünya Savaşı'nda kendisi de talebelerini topluyor. Şimdi artık ilim zamanı değil, şimdi maddi cihat zamanıdır diyor ve cepheye Allah'ın izniyle gidiyor. Epey savaştıktan sonra, kahramanlık gösterdikten sonra, sonra esir düşüyor Bitlis'te, 2,5 sene kosturmaya gidiyor. İşte onu anlatıyor. Ben diyor, Rusya'da esarette bulunduğum vakitte, bizim bulunduğumuz yerde yakın bir yer vardı, bir ay güneş batmıyordu. Ne demek? Şey, bir hafta. Dolayısıyla bir günü de bir hafta oluyor. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal, şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane ihbardır. O Büyük Deccal, İslam alemiyle değil, bütün dünyayla doğrudan ilgili ve bütün dünyaya ve bütün dinlere topyekün savaş açmış olan o Deccal nereden gelecek? Kuzeyden gelecek, güneye doğru tecavüz edecek ve her tarafı istila etmek üzere çalışıp uğraşacak. Şimdi dolayısıyla Deccal'ın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür meselesi çözülmüş oldu mu? Oldu. İkinci tevhili bundan sonra düşündüm. Allah Allah, ikinci tevhil peki ne olabilir? Hadi bu çok mükemmel geldi. Onda bir şey bulamadım. Şimdi ikinci tevhili okuyoruz. İkinci tevhili ise hem Büyük Deccal'ın hem İslam Deccal'ın, iki Deccal var arkadaşlar. Bazen hadislerde birbirine muhalif gelen ifadeler bundan dolayıdır. İki Deccal var. Birisi bütün insanlık alemiyle bütün dinlere savaş açan Deccal var. Buna karşı İsa Aleyhisselam savaşacak. Bir de İslam aleminden çıkacak Deccal var. Buna karşı da Hazreti Mehdi mücadele edecek. Hem Büyük Deccal'ın hem İslam Deccal'ın üç devre-i istibdatları manasında üç eyyam var. Üç gün var. Bir günü bir devre-i hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki 300 sene yapılmaz. Ya kısa zamanda büyük işler yapacak.
Yıkıp yapmak yani.
Enteresan. Bu ifade özellikle seçilerek söyleniyor. Ya bir senede 300 sene yapılamayan işler yapılacak. Niye? Tahriple iş yapıyor çünkü. Dolayısıyla birinci günü bir senedir derken bir senesi 300 sene manasında. Ama nasıl? Faaliyet ve icraat olarak. İkinci günü, yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Ne oldu? Bir günü bir ay oldu. 30 senede yapılamayacak işleri bir senede yapıyor. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tebdiller 10 senede yapılmaz. Üçüncü günü de, yani üçüncü devresi de bir hafta. Dördüncü günü ve devresi adileşir, normalleşir. Bir şey yapmaz, hatta yapamaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. Aleyhissalatu vesselam. Ya İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün zamanlardaki ümmetini böyle irşad ediyor. Deccal'ın fitnesinden korkun diyor mesela. Ya sahabiler ellerini kaldırmışlar. Allahümme ecinnen fitneti ahir zaman. Allahümme ecinnen fitneti mesihi deccal ve süfyan diye Deccal'ın ve Süfyan'ın fitnesinden sahabeler böyle ağlayıp titremişler. Ya karıştırırsınız diye ben size çok izahat veriyorum diyor. Karıştırabiliyoruz. Bazı insanlara birisini anlatıyorsun. İslam'ı perişan etti diyorsun. Adam dünyevi olan bazı başarılarına bakıp ya sen kimden bahsediyorsun kardeşim diyor yani. Bakın karıştırma var burada. İmanla, iman nuruyla, basiret ve ferasetle baktınız mı? Haza Deccal diyeceksiniz. Öyle bakmadınız mı? Savunacaksınız. Yanlışlarını da savunacaksınız. Ya onun aleyhinde olanları da sanki zahiren aralarında bir problem varmış da, şahsi problem varmış da ondan dolayı aleyhinde bulunuyorlar diye zannedersiniz, suizan edersiniz. Onun için iman nuru lazım. Allah imanımızı inkişaf ettirsin. Arkadaşlar şu anda biz de tehlikedeyiz. Çoluk çocuğumuz da tehlikede. Bizden evvel geçen nesil de tehlikedeydi. Bundan sonra gelecek nesiller de tehlikede. Nereye kadar? Kıyamete kadar. Fitne durmaz ki. Bir ara birisi dedi ki hocam dedi, bundan 30-40 sene evvel mi daha mücahede ve mücadele şiddetliydi, şimdi mi? Şimdi zahiren bir şey yok. O zaman bu kitapları okudunuz mu zindana düşerdiniz. Hapishanelere düşerdiniz. İdam kararı verilebilirdi. Peki şimdi rahat bir şekilde okuyabiliriz. Okuyor muyuz peki? Bu bir. Gençlerimiz, biz de bir nebze yetiştik. Abidin abiler, belki Fatih abiler daha evveline yetişmişler. O zaman mücadele ve mücadele ortamında, fikri mücadele olduğu vakitte gençler daha müteyakkız, daha uyanık, daha ciddi manada kendilerini yetiştirmeye ihtiyacı hissediyordu Yusuf abi. Öyleydi o zamanlar. Dolayısıyla bir genç bu davada bulundu mu çok rahat bir şekilde imanını kurtarmak için uğraşıyordu. Niye? Çünkü başkalarının imanını kurtarmaya çalışırken kendi imanı da kuvvetleniyor zaten. Şimdi internetler, televizyonlar, açık saçıklıklar, şu kadar günahlar kol gezerken Allah bize de gençliğimize de kuvvet versin diye dua etmemiz lazım. Ya. Deccal şu anda silahlarını adeta değiştirdi ama çok müessir. Adam namaz kılıyor yine onun peşinde. Oruç tutuyor yine peşinde. Ya öyle bir şey yani. Onun için çok dua etmek lazım arkadaşlar. Bir rivayet daha okuyacağım. 14. mesele, rivayette var ki Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Bu da çok mühim. Yahudileri unutmamak lazım. Yahudilerle alakalı ayetler de var. Duribet aleyhimu zilleti vel meskene. Allah onlara zillet ve meskenet, yani vatansızlık damgasını, mührünü vurmuştur diye. Niye? Çünkü milletler içerisinde en fitneci millet Yahudilerdir. Bütün insanlar toplansa ve bir vücut olsa bazı milletler belki beyin gibi olur. Ya da bazı insanlar, mesela akademisyenler diyelim mesela, alimler diyelim mesela. Bazı insanlar kalp gibi olur, peygamberler, mürşitler gibi. Bazı insanlar diyelim mesela kol gibi olur. Onlar da kolluk kuvvetleri diyelim mesela, askerler, polisler gibi. Bazıları diyelim mesela kulak gibi olur, bütün bu manada alıcılarla ilgilenen şeyler diyelim mesela, ilahir. Bütün insanlar toplansa, bir insan olsa bunların nefsi emmaresi de Yahudiler olur. Çünkü insanlığı devamlı kötülüğe, yanlışlığa, istikametten uzaklaştırmaya bütün gayretlerle çalışıyorlar. Bakın Deccal da geldiği vakit en büyük kuvvetini Yahudilerden bulacak. Ya Yahudiler, dikkatli olmak lazım. Ama bazen bir Yahudinin ismi Ahmet, Mehmet olabilir ha. Dikkatli olmak lazım. Yani illa Yahudi ismi aramayın yani. Beklemeyin yani. Kendi içimizde de olabiliyor Allah muhafaza. Millet olarak diyorum yani. Rivayette var ki Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Allahu alem diyebiliriz ki bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Bir parça tevili. Tam tevili bütün insanlık alemine bakıldığı vakit görünür. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler niye zulüm görüyorlar? Çünkü zalim millet. Biliyorsunuz, men dakka dukka diye bir Arapça kaide var. Başkasının kapısını çalarsan senin kapını da çalarlar. Başkasına suizan edersen sana da suizan ederler. Başkasına zulmedene Allah zalim gönderir. Çünkü zalim Allah'ın kılıncıdır. Dolayısıyla bunlar bütün milletlerden niye zulüm görüyor? Çünkü bütün milletlere zulmediyorlar, Yahudiler. Her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı Rusya'nın başkumandanlığına ve terbiye gerdelleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp 1000 senelik mahsulatını yaktırdılar. Rusya aslında kendi dinine sahip bir millet idi. Ama bu komünizm belası, deccalizm belası ve Yahudilerin de o manadaki dinsizlik cereyanlarına kuvvet vermesiyle Rusya adeta komünizmin devletleşmiş hali oldu. Deccalizmin devletleşmiş, sistemleşmiş bir vaziyetine girdi. 1917'deki hadiseyle malumuz. Büyük Deccal'ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Vesaire hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. Biliyorsunuz özellikle Hitler zamanında Yahudiler ciddi manada bir katle maruz kaldılar. Ondan sonra da bunlar toplandılar ve komünist komiteleri oluşturmak için ciddi manada çalıştılar. Bu bir yönü. İkincisi Karl Marx mesela. Komünizmin temellerini atan, Almanya'da yetişmiş olan bir adam. Kendisi ekonomist ama tamamıyla komünizm düsturlarını şey yaptı. O da yine Yahudidir. Gidin yine fikri alanda Darwin. O da Yahudi bir şahıstır. Bütün bu manadaki dinsizlik cereyanlarının adeta dinsizlik ağaçlarının ve meyvelerinin çekirdek ve tohumlarının Yahudiler tarafından atıldığını müşahede edebilirsiniz. Bununla yetineceğiz. Bir tane daha okuyalım. Yine karıştırılan bir konu. Hadiste var. Bu biliyorsunuz Deccal ilahlığını ilan edecek. Nasıl ki bir zaman Firavun ene rabbukumul ale diye ben sizin en büyük Rabbinizim diye ilan etti. Aynı şekilde Deccal da kendi Suri hükümetinin kuvvetini ve gücünü kendisinden zannedip uluhiyetini ve ilahlığını haşa ilan edecek. Hadiste şöyle bir ifade geçiyor, çok enteresandır. Ben size Deccal hakkında hiçbir peygamberin kavmine söylemediği bir söz söyleyeceğim. Deccal için bütün peygamberler ümmetlerini bilgilendirmişler. Böyle bir fitne gelecek diye. Bütün peygamberlerin ümmetleri kendi zamanlarında onun fitnesinden korktukları halde gariptir ve aciptir. Biz bizzat içindeyiz. Fazla da sanki ciddiye almıyoruz gibi. Allah muhafaza etsin. Haberiniz olsun ki o kördür. Halbuki Allah asla kör değildir. Buhari fitende geçiyor. Kaçıncı hadis? 26. hadis. O kördür ama Allah asla kör değildir. Şimdi o kördür meselesi çok kişi tarafından farklı farklı yorumlara vesile olmuş. Bunu da okuyayım. Büyük Deccal'ın ispiritizma nev'inden teshir edici hastaları bulunur. Mesela Lenin'de varmış. Lenin'de. Bununla görüşenler, bununla konuşanlar bu manada şey yapmışlar. İslam Deccal'ında varmış mesela. Baktığı vakit gözünde ispiritizma, manyetizma nev'inden bir tesir edici, teshir edici bir güç var. Karşıdaki insanı kendisine teshir ediyormuş. Kendisine hemen müncelip ediyor yani, celp ediyor. İslam Deccal'ın dahi bir gözünde teshir edici manyetizma bulunur. Hatta rivayetlerde Deccal'ın bir gözü kördür diye nazar dikkati gözüne çevirerek büyük Deccal'ın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadiste kaydetmekle onlar kafiri mutlak bulunduğundan, kafiri mutlak, mutlak kafir ve küfür ehli olduklarından yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var ve akıbeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işaret eder. Bakın, maddi gözü kör müdür? Kör olsun olmasın. Bu manaya yine zarar vermez. Çünkü niye? İnsanın adeta iki gözü var. Birisi maddi gözü, birisi basiret gözü. Basiret gözü maddi gözüne nur verir. Maddi gözü dünyayı görür, eseri görür. Basiret gözü maneviyatı görür, eserin arkasındaki müessiri görür. Onun için üstadımız bir yerde bir ifade kullanıyor. Göz eseri görüp de basiret sahneyi görmezse çok çirkin olur diyor. Garip olur diyor. Yani ben şu mükemmel aleti gözümle göreceğim. Mükemmel işlemesini göreceğim. Ama bu kendi kendine oldu diyeceğim. Basiretim bunun bir sani ve usta tarafından, mühendis tarafından yapıldığını görmezse o zaman manevi körlük var demektir. Dolayısıyla Deccal'ın bir gözü kördür deyince asıl manevi gözü olan basiret ve feraseti kapalıdır. Allah'ı görmemeye vesile oluyor. Ama maddi gözü de kör müdür? Muhtemel kördür. İslam Deccal'ın bir gözünün diğer gözüne nispeten kör olduğunu da bu manada ifade edenler var. İslam'ımız zaten burada ifade ediyor. Ben bir manevi alemde İslam Deccal'ını gördüm. Manevi alemde İslam Deccal'ını gördüm. Yalnız bir tek gözünde teshirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim. Ve onu bütün bütün münkir gördüm. Ben size bir sır söyleyeceğim şu anda. Lenin, Stalin beraber yaklaşık 120 milyon adam öldürtmüşler. 120 milyon adam. Kendi sistemlerini ve kendi inançlarını yerleştirmek için. Bir insanın hakikaten Allah'a imanı olsa, bir sineğe bile bilerek ayak basamıyorsa, 120 adam değil, 120 tane sinek öldürebilir mi? Karınca ayak basabilir mi? Ya. Bakın bunun sırrı ne? Gidelim Çin'e. Çin'de Mao yaklaşık 60 milyon adam öldürtüyor. Rejimini Çin'de hakim kılmak için. Bu adam Allah'a imanı olsa az bir şey bile. 60 milyon değil, 6 kişi öldürebilir mi? Öldüremez değil mi? Ya. Peki nasıl yapıyorlar bunu? İşte. Fevkalade cesaret sahibi gibi millet tarafından algılanan o özelliklerinin kaynağı nedir? Onu okuyoruz. İşte. Bak bütün onları münkir gördüm. İşte bu inkarı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesarette. Allah'ı inkar ediyor, kabul etmiyor. Dolayısıyla ahireti de inkar ediyor. Dolayısıyla hesap günü de inkar ediyor. Dolayısıyla cennet cehennemi de inkar ediyorsa bir adam kimden korkar? Hiç kimseden korkmaz. Korku da olmayınca eline geçen her türlü fırsatı, imkanı da varsa yapar mı yapmaz mı? Kullanır mı kullanmaz mı? Kullanır. İşte bu hainlerin, bu zalimlerin, bu cüret ve cesaretlerinin kaynağı inkardır. İnançsızlıktır. Çünkü bir mümin bunu yapamaz. Tarihte inceleyin. İnsanlara en fazla zulmü yapanlar arasında hakiki iman sahibi var mı yok mu? Ama gerçek tarihçilerin yorumlarıyla okuyun. Allah'a hakikaten imanı olan bir insanın kesinlikle ve kesinlikle zulmetme gibi bir lüksü yoktur. Çünkü Allah kendi peygamberine bile sen yanlış yaparsan senin şah damanı koparız diyor. Peygamberine bile böyle acımasız adeta şeyler yapan, ifadeler kullanan bir Allah gücü, kuvveti kendisine verdiği herhangi bir sultana, bir padişaha, bir idareciye Cenab-ı Hak böyle bir izin verir mi? Sen istediğine zulmedersin, edebilirsin der mi? Hazreti Ömer Efendimiz kendisi şimdiki Türkiye'nin kaç katı olan yerleri idare edecek bir hakim iken Dicle'nin, Fırat'ın kenarında bir kurt bir koyunu incitse Adli ilahinin Ömer'den hesabını sormasından korkarım diyecek kadar Allah'tan korkan bir vaziyete geliyor bir idareci. İman insanı böyle bir hale getirir. Padişah da olsa o noktada kendisi istediği gibi iş yapamaz. İstediği gibi hareket edemez arkadaşlar. İşte deccallerin ve süfyanların, şeddatların bu kadar hain, zalim ve cesaretli olmanın altında yatan sır inkardır, inançsızlıktır. İşte bu inkar-ı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum eder. Avam-ı nas, insanların avam kısmı, hakikat-ı hali bilmediklerinden harikulade iktidar ve cesaret zannederler. Oo, ne muazzam bir iktidar sahibi, ne muazzam bir cesareti var adamın ya. Karşısına alıyor 30 kişiyi, bir anda onları kurşuna diziyor. Fevkalade bir cesaret. O cesaret nereden geliyor? Cehaletten geliyor. En büyük cehalet de Allah'ı unutmak, Allah'ı bilmemektir arkadaşlar. Peki, Deccal'ın fitnesinden kurtulmak için ne yapmalı diye birkaç tane İneri Sayın Nur'dan bir şey çıkardık. Bir 5 dakika onları özetleyelim, sohbetimizi bitirelim inşallah. Ne yapacağız biz Deccal'ın fitnesinden nasıl kurtulacağız? Deccal'ı tavsif ettik tamam, ne yapacağız? Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur muhtelif yerlerinde bize verdiği düsturları böyle bir taradık böyle. En büyük şey iman çıktı ortaya. İmanımızı kuvvetli bir şekilde kuvvetlendireceğiz. Ondan sonra inkişaf ettireceğiz. Bunun için de imana dair eserleri her zaman ya okuyup ya da dinleyeceğiz. Müzakere ve mütalaa edeceğiz. Böyle olan bir insan imanı arttıkça karşıdaki insanın ne olduğunu, nasıl bir niyetle kendisine yaklaştığını o imanın ferasetiyle ve derinliğiyle hissedebilir. Onun için imanla alakalı sohbetler ve kitaplar ve müzakereler ve mütalalarda bulunmak lazım. Bu bir. Üstadları de bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim diyor, odakladım diyor. Bütün mesaimi. Yoksa üstadları isteseydi diyelim mesela tasavvufta ya da fıkıhta ya da farklı bir alanda belki de muazzam meseleler de ortaya koyabilirdi. Bilemiyoruz Cenab-ı Hakk'ın iradesini, kaderini ama burada üstad eserine gelen emir bu zamanda en fazla ihtiyaç hissedilen iman üzerine eserlerini Telif et, yaz diye sanki üstadımız da onunla alakalı eserler yazmış. Deccal'ı tanıyabilmek ve onunla mücadele edebilmek için cehaletten kurtulup ilme sarılmalıyız. Niye? Çünkü az evvel de bir hadis söyledim, Ebu Davud'da geçiyor. Karıştırırsınız diye endişe ediyorum. Onun için Deccal'la, Süfyan'la, Mehdi'yle alakalı hadisleri ve hadislerin doğru yorumunu güzel bir şekilde ilimle almak lazım. Şu anda yaptığımız derse bir cihetle odur yani. Deccal'ı tanımak, Deccal'ın fitnelerini güzel bir şekilde analiz etmek ve müteyakkız olmak, uyanık olmak. Bir faaliyet gördük, Deccal'ın faaliyetidir diyebilmek arkadaşlar. Mesela ırkçılık belası Deccal'ın bu asırda ya en büyük kullandığı kozlardan bir tanesidir. Doğru mu? Irkçılık belası. Dolayısıyla nerede ırkçılık varsa menfi ırkçılık, bileceğiz ki Deccal'ın şu anda tuzağı burada. Nerede sefahet varsa Deccal'ın şu anda tuzağı burada. Nerede ihtilaf varsa Deccal'ın tuzağı burada diyeceğiz. Nerede israf varsa Deccal'ın tuzağı burada. Niye? Çünkü var hadiste, Süfyan'ın bir eli deliktir. Eli delik olan bir adam görsek haza Süfyan diyeceğiz. Ne demek? Bir insan müsrif oldu mu eli deliktir, elinde mal durmaz diye Anadolu'da bir tabir kullanılır. Dolayısıyla Süfyan'ın bir eli deliktir manasındaki mana nedir? Bu çok müsriftir ve israfı adeta yayan bir şahıstır. Böyle birisini gördünüz mü ondan uzak durun. Ben ekonomistim. Şu anda ekonomide bir tabir var, israf ekonomisi diye. Ve bunu Müslümanlar da yaymaya çalışıyor. Alın, satın, ekonomiye can verin diye. İsraf ekonomisi. Bu Süfyan'ın tuzağına girmektir. Niye? Çünkü benim kazancım o israf ekonomisine girdikten sonra 2 senede bir kanepe, 1 senede bir halı, ondan sonra birkaç senede bir de şunu değiştir manasındaki bir şey olursa kazancım ona kâfi gelmediğinden dolayı çalmaya, çırpmaya, rüşvete, aldatmaya başlayacağım. Deccal'ın tuzağına girmiş oldun mu? Girmiş oldum. Mesele bu. Cemaatle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Zaman cemaat zamandır. Niye? Çünkü bir insan ne kadar dahi de olsa yaptığı faaliyetler münhasır kalır. Sınırlı kalır. Ama cemaatle hareket ettiğimiz vakit o zaman cemaatin bütün gücü benim. Benim de gücüm cemaatin gücü olur. Dolayısıyla cemaatte muazzam bir kuvvet hasıl olur. Değil mi? Ayrıca binler yerden bana ulaşan günahlara karşı cemaate dahil olduğum vakit binler değil, yüz binler yerden bana dualar gelir. Dolayısıyla o günahlara karşı mukabele etme gücü kazanmış olurum. Ayrıca ya cemaatin nerede hizmetleri, ibadetleri, güzel, hayırlı faaliyetleri varsa benim amali defterime ne yapar? Geçer. Niye? Çünkü şahsı maneviyiz. Bir kişi Kadir gecesini bulsa cemaatten herkes bulmuş gibi. Bir kişi bir yerde hizmet etmiş olsa bütün cemaate o hizmet geçer ve onlar yapmış gibi olur. Sebebu kelfai sırrıyla. Dolayısıyla cemaate dahil olmak şart. Bir de cemaatin bir faydasını daha söyleyeyim. Sosyo kontrol dediğimiz güzel bir mekanizmaya sahiptir cemaat. Herhangi bir abim gelmediği vakit derse ya da ben gelmediğim vakit herhangi bir kardeşim ne diyecek? Abi filan geçen derste yoktun. Ya da herhangi bir abim, kardeşim geçen sen derste yoktun, bir problem mi vardı diye sorduğu vakit ikinci derse ne yapacağım? Erken geleceğim. Dolayısıyla arkadaşların bu manada birbirlerini kontrol etmesine de vesile oluyor. Bir tane daha söyleyeyim, çok enteresan. Bütün İslam cemaatleri, cemiyetleri ve milletleri birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Burası çok mühim. Cemaatler birbirlerinin aleyhine konuşmayacak. Niye? Cemaatler bir vücudun azaları gibi kendilerini görecekler. Allah bana göz olma özelliği, diğer cemaate de kulak olma özelliği, diğer cemaate de el olma özelliği, diğer cemaate de dil olma özelliği, diğer cemaate de beyin olma özelliği, diğer cemaate de ayak olma özelliği verdi. Bütün cemaatler birbirlerine muhtaçtır. Allah bizi bu manada münasip görmüş de faaliyetlerimizi ona göre düzenliyoruz. Dolayısıyla bütün cemaatler meşru ve müsbet olmak şartıyla diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in hizmetine bakan, ayrı ayrı vecihte çalışan vücudun azaları gibi, ordunun birlikleri gibi göreceğiz birimizi. Üstadları 22. mektupta Uhuvvet Risalesi'nde Deccal ve Süfyan gibi komiteler, onlar çok azınlıkta, güçsüz olduğu halde ahir zamanda niye çok güçlü görünecek? Çok güçlü görmelerinin sebebi ehli imanın ve Müslümanların ve insanların hırslarından, şikaklarından ve ayrılıklarından istifade ederek onları birbirlerine düşürür, küçük bir kuvvetle onları ezecektir diyor. İşte Deccal'ın bir fitnesi de bu. Nerede bir Müslümanların kavgası varsa bilin ki orada Deccal'ın neyi var? Parmağı var. Mührü var canım. Bunu görmeyecek ne var yani? Onun için ben en evvel kendimden başlayacağım. Bir fert olarak kendi cemaatimdeki bir karışa kesinlikle kalbi bir probleme girmeyeceğim. Kalbimde herhangi bir kir varsa onu ona karşı ne yapacağım? Temizleyeceğim. Kardeşimi seveceğim. Çünkü bana bir sevap makinesi gibi sevap işliyor devamlı. Dua makinesi gibi de onu bana dua ediyor. O zaman ben böyle bir uzvu niye kesip kopartıp atayım yani? Bir bu. İkincisi diğer cemaatlerle de, diğer milletlerle de Müslüman olmak şartıyla dostluğumuzu bilip onlara devamlı kardeş gibi davranacağız. Bir de bir tane daha var. Onu da okuyup bırakacağım. Deccal'ın giremeyeceği evlerde kendimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Özellikle üniversite talebeleri. Biz üniversiteye gidene kadar hizmeti bilmiyorduk. Bir anda hizmet evine, biz medrese diyoruz, medreseye girdiğimiz vakit baktık ki Allah sanki şu ahir zamanın Nuh tufanı içerisinde bir Nuh gemisi gibi halk etmiş burayı ya. Ya arkadaşlar, Nuh gemisi gibi. Ya da Ashab-ı Kehf'in sığındığı mağara gibi. Dakyanus'un şerrinden Allah o mağara vasıtasıyla onları muhafaza ettiği gibi. Dakyanus hükmündeki bu ahir zaman Dakyanus'u olan Deccal'ın ve Süfyan'ın fitnesinden de ehli iman dediğimiz Ashab-ı Kehf'in ve gençlerinin imanını böyle yerlerde muhafaza ediyor arkadaşlar. Bu sadece Nur medreseleri manasına bakmayın. Kur'an kursları böyledir. Çocuklarımızı gönderelim Kur'an kurslarına. Ondan sonra medreseler böyledir. Gençlerimizi arkadaşlar, burada yaşlı bir abimizin oturması güzel bir şey. Ama çocuğu şu anda farklı yerlerde geziyor. Bundan da haberi yoksa da ilgilenmiyorsa biraz da korkmak lazım. Niye? Çünkü Tahrim suresi 8. ayet. Hocalarımız da burada. Ya eyyühellezine amenu ku enfusikum ve ehlikum nara ayeti. Bizim bütün aile fertlerimizden teker teker sorumlu olduğumuzu, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz diye Allah emrediyor. Sadece bir insanın kendisi kurtarması yetmiyor. Gençlerimizden de, eşlerimizden de, çocuklarımızdan da, hatta biraz daha ileri gitsek çevremizdeki gençlerden de mesulüz. Onun için bu ifadeyi özellikle tekrar okuyacağım. Deccal'ın giremeyeceği evlerde kendimizi muhafaza etmemiz gerekir. Kendi evimizde, cemaatin bu manadaki sohbet yerleri de bizim için güzel bir sığınak hükmündedir. Allah hepinizden razı olsun. Bizi Deccal'ın ve Süfyan'ın fitnesinden muhafaza eylesin. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye de talebe, şakirt, arkadaş, dost ve asker eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.